Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 38.
Ötekilere gelince onlar da ona sevgiden ziyade saygıyla bakarlardı. İdealist Rauf, onu bugün için yararlı bir adam olarak görüyor ama gelecekte lüzumuna pek inanmıyordu. Daha katı ve politikadan daha uzak bir insan olan Ali Fuat ise, onu bir aksiyon adamı olarak kabul ediyor, ayrıca eski bir arkadaş gözüyle görüyordu. Refet'e gelince, o Mustafa Kemal'in kabiliyetlerine değer vermekle beraber, niyetlerinden kuşkulanıyor ve kendisine ötekilerden daha az saygı gösteriyordu. Bununla birlikte hepsinin de ortak nitelikleri, memleketlerine karşı besledikleri köklü ve derin sevgiydi. Yurt sevgisi Mustafa Kemal'e iki kaynaktan geliyordu. Bir yandan gençliğinden beri memleketinin kaderi karşısında duyduğu övünç, bir yandan da yurdun yabancılar ve beceriksiz yöneticiler elinde gitgide çökmesinden doğan bir utanç duygusu. Bu sevgi, üzerinde çarpıştığı ve daha da çarpışacağı vatan toprağına, Rumeli'nin ova ve dağlarına, Anadolu'nun geniş düzlüklerine karşı beslediği bağlılıkla daha derinleşmişti. Kendisiyle bir arada savaşmış olan insanları yakından tanımasının da bunda önemli payı vardı. Mustafa Kemal, Türk halkı üzerinde hayale kapılmıyordu. Onun katı, tutucu, kadere inanır, zeka ve inisiyatif bakımından ağır davranışlı olduğunu bilmiyor değildi. Ama aynı zamanda inatçı, sabırlı, dayanıklı, savaşçı, üstlerine bağlı ve gerekirse aldığı emre uyarak canını vermeye hazır olduğunu da biliyordu. Osmanlı hükümdarları Anadolu köylüsünü her zaman aşağılık görmüşler, ihmal etmişlerdi. Şimdi ise imparatorluğun bel kemiğini teşkil eden bu köylüydü ve Mustafa Kemal ile arkadaşları imparatorluktan geri kalanı kurtarmak için ona güveniyorlardı. Derinden gelen bir duygu ona, atalarından kalan ve kutsal bir nitelik kazanan bu toprağın savunulması uğruna, içlerindeki kıvılcımın tutuşturulabileceğini söylüyordu. Uzun savaşlar köylüyü bezdirmiş, maneviyatını çökertmişti. Yine de ulusun kurtuluşu düşüncesi, 600 yıllık bir imparatorluktan sonra onlarda bir övünç ve özgürlük duygusu uyandırabilirdi. Anadolu köylüsünü yeniden savaşa atılmaya Tanrı'nın bile gücü yetmeyeceği söyleniyordu. Acaba bir Mustafa Kemal, Kadir-i Mutlak'ın bile gücünü aşan bu işte başarı gösterebilecek miydi? İşe elverişli bir durumda başladı. İzmir'in İtilaf Devletlerince işgali, eline rahatça kullanabileceği umulmadık bir koz vermişti. Lakin Anadolu halkını bu işgalin niteliği ve doğurabileceği sonuçlar üzerinde uyarması gerekiyordu. Samsunluların çıkarma üzerinde pek az bilgi edinmiş olduklarını gördü. İlk yaptığı işlerden biri, Abdülhamid'in kendi casusluk sisteminin iyi işlemesini sağlamak için kurduğu mükemmel telgraf şebekesinden yararlanarak yetkisi altındaki mülki ve askeri makamlara haber salmak oldu. Her yerde protesto mitingleri düzenlenmesini ve Babali ile yabancı devlet temsilcilerine ulusa karşı işlenen haksızlığın tamirini isteyen telgraflar yağdırılmasını bildirdi. Samsun'un içinde de halkta bir direnme duygusu uyandırmak amacıyla büyük camide mitingler düzenledi. Askeri alanda Anadolu ve Trakya'da kalmış birliklerle hemen ilişki kurdu. Siyaset alanında ise çeşitli müdafaa-i hukuk grupları arasında bağlantı sağlamaya girişti ve kendisine verilen emre uyup da bunları dağıtacak yerde yenilerini kurmaya koyuldu. Bir yandan da mütareke sırasında Adana'da yaptığı gibi Harbiye Nezaretinde İngilizlerden şikayetle dolu telgraflar yağdırmaya devam ediyordu. Türk makamlarına haber vermeden bölgedeki kuvvetlerini çoğaltmışlardı. Mütareke koşullarına aykırı olarak daha içerilere girmeye hazırlanıyorlar, işgalin daha da yayılmasını ve bir Pontus devleti kurulmasını isteyen Rum çetecilere göz yumuyor, yardım ediyorlardı. İstanbul'da İngilizler telaşa düşmüşlerdi. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişindeki tehlikeyi çok geç sezdiği için yola çıkışını önleyememiş olan başkomutanları Sir George Milne şimdi geri çağrılması için Harbiye nezaretini zorluyordu. Kendisine önce Mustafa Kemal'in Anadolu'da bulunmasının huzur bozucu değil, yatıştırıcı bir etki yaptığı cevabı verildi. Kabine, Kemal'in yetkilerini kısıtlamak yoluyla uzlaşmayı öngören bir teklifi görüşmek üzere toplandı. Nazırlardan birkaçı, İngiliz komutanının kuşkularını paylaşmaktaydılar. Kemal'in telgraflarındaki, sanki onların Anadolu'daki durum üzerindeki bilgisizliklerini yüzlerine vuran ve işleri dilediği gibi yönetmek kararını belirten küçük görücü, saygısız ifade, onları gittikçe düşündürmeye başlamıştı. Mustafa Kemal yapacağı işler için önceden izin almayı gerekli görmüyor, sadece sonunda onlara bilgi vermekle yetiniyordu. Bu telgraflar nazırlara okunduğu vakit, içlerinde hala iddiatçıları tutanlar, biz demedik mi gibilerden gülümseyerek damat veride baktılar. Sadrazam, müfettiş paşa bize adeta boyuna azarlıyor dedi. Sanki ben yapacağımı bilirim, siz kendi işinize bakın der gibi. Bunun üzerine kabine Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını kararlaştırdı. Sonuç İngiliz başkomutanına bildirildi. Bu arada müfettiş paşa, Gelibolu kahramanı olduğunu açıklamayı henüz uygun görmediği için Samsun halkı onu böyle tanıyordu. Burada kendini yeteri kadar serbest hissetmemeye başlamıştı. İngiliz kontrol subaylarının bu kadar yakında bulunmaları onu tedirgin ediyordu. Zaten Refet Bey de onun verdiği demeçler ve giriştiği propaganda çalışmaları karşısında telaşa kapılmış görünüyordu. Mustafa Kemal, daha serbestçe çalışabilmek için Samsun'da bir hafta kaldıktan sonra karargahını 80 kilometre içeride Havza'ya taşıdı. Buna da bahane olarak Samsun'a geldiğinden beri yeniden başlamış olan böbrek sancılarına karşı Havza kaplıcalarından yararlanmak istediğini ileri sürdü. Küçük subay grubu böylece arızalı ve dönemeçli bir yoldan geniş Anadolu yaylasına doğru tırmanmaya başladı. Denizden 1200 metre yükseklikteki bu yayla, doğuda İran ve Rusya sınırlarıyla Ağrı Dağı'ndan başlayıp batıda Eskişehir'e ve Ege ile Marmara kıyılarındaki dağlara kadar 1500 kilometre boyunca uzanıyordu. Mustafa Kemal'in eski otomobiliyle olgunlaşmaya başlayan mısır ve buğday tarlaları ve yeni yeşeren orman kümeleri arasından yükseklere doğru çıkarlarken, aşağıda yeşil ırmak kıyılara doğru kıvrılıp bükülerek akmaktaydı. Türklere mi, Rumlara mı ait oldukları minarelerinden ya da çan kulelerinden belli olan, kerpiç duvarlı evleri çökmeye yüz tutmuş köylerden geçtiler. Yolculuk sırasında araba birkaç defa bozuldu. En sonunda Mustafa Kemal arabadan indi ve iki arkadaşıyla beraber yola yaya olarak devam etti. Dağların temiz havasını ciğerlerine dolduruyor, bereketli toprağın kokusunu kokluyorlardı. Çevrelerindeki özgürlük havasına uyan subaylar bir şarkı mırıldanmaya başlamışlardı. Başını duman almış dağlardan, ağaçlardan, kuşlardan, gümüş derelerden söz eden romantik bir İsveç şarkısı. Yürüyelim arkadaşlar, sesimizi yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu şarkı sonradan genişleyerek bütün Anadolu'yu kaplayan arkadaş gruplarının ağzında ihtilal şarkısı olacak ve sonraları yabancı bir kaynaktan geldiği bile unutulup, genç cumhuriyet çocuklarının okul marşı olarak kutsal bir emanet gibi saklanacaktı. Sayfa 265. Havza, Yunan çetecilerinin en çok faaliyet gösterdikleri bir bölgeydi. Hükümet, Birinci Dünya Savaşı sırasında kargaşalık çıkaran Rumları doğuya sürmüş, onlar da mütarekeye kadar orada uslu durmuşlardı. Şimdi Pontus Devleti uğruna kurulmuş bir siyasi teşekkül, bir Rum patriğinin önderliği altında Rumları tekrar ayaklanmaya zorluyordu. Mustafa Kemal tıpkı gençliğinde Makedonya'da olduğu gibi, bellerine fişeklikler dolamış, karalar giymiş Rum çetecilerinin Türklere korku saçtıklarını, yolcuları soyup öldürdüklerini, Türk köylerini yaktıklarını, ileri gelenlerini dağa kaldırdıklarını, Türk askerlerini pusuya düşürdüklerini duymuştu. Buna karşı Türklerin elinden pek bir şey gelmiyordu. Çünkü İngilizler bir yandan karışıklığa onların sebep olduğunu ileri sürerek, mütareke hükümlerine göre ellerinden silahlarını alırken, öte yandan Rumların elindeki silahları bırakmaktaydılar. Böylece Havza ve dolaylarındaki köyler, bir mukavemet hareketinin başlangıcı için elverişli bir düzey teşkil ediyordu. Gelibolu kahramanı olduğu artık öğrenilmiş olan Mustafa Kemal, şehrin eşrafını karargahında toplayarak, "Düşman bizi öldürmek isteğinde değildir," dedi. "Düşmanın niyeti bizi mezarımıza diri diri gömmektir. Şimdi çukurun tam kenarında bulunuyoruz. Fakat son bir gayretle toparlanırsak kendimizi kurtarmamız mümkündür." Sonra onları kendi aralarında konuşmaya bıraktı. Belediye reisine kendi askerce usullerine göre uzun bir soru listesi verdi. Bu bölgedeki Müslüman ve Hristiyan halkın ne oranda olduğunu, ne gibi siyasal eğilimler beslediklerini, aradaki anlaşmazlığın nedenlerini ve buna bir çözüm yolu bulmak için alınacak tedbirleri öğrenmek istiyordu. Türklerden ileri gelenlerin adlarını, davranış ve karakterlerini gösteren bir de dosya istedi. Halkın vergi borcu var mıydı, varsa ne kadardı? Mustafa Kemal şimdi nereye gitse, bu çeşit pratik ve dikkatli araştırmalarla, ihtilal amacıyla memleketin durumu üzerinde bilgi toplamaya çalışıyordu. Bu arada şehrin ileri gelenleri, kendisinin isteyerek katılmadığı iki toplantı sonunda, mukavemet konusunda görüş birliğine varmışlar. Bunun temelini teşkil etmek üzere Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir şubesini kurmuşlardı. Camide büyük bir kalabalık toplandı, dualar edildi. Arkasından şehrin küçük meydanında bir miting düzenlendi. Hala doğrudan doğruya işe karışmış görünmek istemeyen Mustafa Kemal, halkın tepkisini ölçmek için subaylarını kalabalığın arasına göndererek mitingi karargahın penceresinden izledi. Konuşmacılar, yurdun tehlikede olduğu ve düşman çizmesi altında can vermek istemiyorlarsa, bütün Müslümanların silaha sarılmaları gerektiği üzerinde durdular. Din kurallarına uygun şekilde yemin edildi. Mustafa Kemal bunu izleyen aylar içinde, yurdun çeşitli yerlerinde birçok benzeri kurulacak olan mukavemet yuvalarından birincisinin temelini atmıştı. İzmir bölgesinde mukavemet çabuk başlamıştı. Bunda tek başlarına işe girişen subayların büyük payı vardı. Türkler başta çeşitli mukavemet gruplarını birbirine bağlayan gevşek bir cephe kurmuşlar. Ama sonradan işgal kuvvetlerinin İstanbul Harbiye Nezareti kanalıyla kendilerine gösterdikleri Milne hattı denilen bir hatta çekilmek zorunda kalmışlardı. Bununla beraber dağlarda çete savaşı yapan başka gruplar da vardı. Rauf Bey İstanbul'dan bu dolaylara geldiği zaman halkı tam anlamıyla ayaklanmış buldu. Daha savaş öncesinden beri Osmanlı hükümetine baş kaldırmış olan efeler kendisini görmeye geldiler. Şimdi düşmanları Yunanlılara karşı çarpışacakları için daha sevinçli görünüyorlardı. İçlerinden bir tanesi Demirci Mehmet Efe, kızanlarının kuzu gibi iyi niyetle Rauf'un emri altına girdiklerini, ne derse yapacaklarını söyledi ve "Analarımız bizi bugün için doğurdu," dedi. Şimdi Mustafa Kemal'in Havza'dan da ayrılması gerekiyordu. Topu topu 30 kilometre ötede Merzifon yolu üzerinde konaklamış olan İngilizler açık hava mitinginin haberini almışlardı. Bundan başka Havzalılar onların doğudaki Türk kuvvetlerinden alıp hayvan sırtında Samsun limanına gönderdikleri 10 bin kadar tüfek mekanizmasını ele geçirmişler. İngilizleri böylece gülünç duruma düşürmüşlerdi. Yurtsever Türklerden kurulu bir çete, taşıt konvoyunu pusuya düşürerek ele geçirdiği silahları bir depoya saklayıp, hayvanları da mukavemet hareketine para sağlamak için satmıştı. Amasyalılar Mustafa Kemal'e bağlılıklarını bildirmek için bir heyet göndermiş bulunuyorlardı. İngilizlerin daha sert davranmaya başlayacaklarını sezen Mustafa Kemal, daha uzak ve daha önemli bir şehir olan Amasya'ya gitmeyi uygun buldu. Havza halkına sivil giyinmiş olarak veda etti. Böylece artık yalnız askeri değil, sivil bir direnmenin de söz konusu olduğunu göstermek istemişti. Şehrin dışındaki köprüde kendisini bekleyen arabasına kadar halkla beraber yürüyerek gitti. Belediye reisine son talimatını bildirirken, Merzifon, Amerikan Koleji'ndeki Amerikalıları taşıyan iki otomobil yanlarında durdu. Reis sesini alçalttı. Kemal'e de yavaş sesli konuşmasını söyledi. Ama o inadına meydan okur gibi daha yüksek sesle, "Saklayacak bir şeyimiz yok," dedi. "Varsın duysunlar. Bu işte o kadar ileri gittik ki artık geri dönemeyiz."
Ayrım sonu.